1964 yılında Ankara'da doğdum. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde. İki çocuğumu da orada doğurdum sonra da. Ya hep Ankara'da yaşadım yani. Tam bir apartman çocuğuyum ben. Maltepe'de çocukluğum geçti. Gençliğim Emek. Ondan sonraki tüm yaşamımda Çayyolu. Benimki aslında çok güzel ve özel bir çocukluk. Çünkü şöyle, ben köy eskili bir babanın çocuğuyum. Biliyorsun Erzincanlıyım. Annem babam Erzincanlı olduğu için Erzincanlıyım. Annem de orada böyle büyük bir sülalenin kızı. O da gelişmeye çok açık ve zeki bir kadın. Tahsilli bir kadın değil ama herkesin çok tahsilli zannettiği. Çok da her şeyi öğrenmeye açık ve çok modern görüşlü bir kadındı. Babamın tabii ki hayatımda çok çok önemli noktaları var. Ben çocuklarımı yetiştirirken bile hep babamın bir takım öğrettikleriyle büyüttüm gerçekten. Ve onlara da dile getirerek büyüttüm. Ama biz sokakta oynayan çocuklardık tabii ki. Ben sonra kendi çocuklarım da sokakta oynayabilsinler diye Çayyolu'nda yaşadım. Gece 12'lere kadar sokakta yaşamanın keyfini yaşattım onlara da bu vesileyle. Sokakta oynayan, gece 12'lere kadar komşuluk ilişkilerinin çok yoğun olduğu, bir gün onlarda bir gün öbüründe yemek yiyebildiğimiz, şu anda çok da yaşayamadığımız şeyler. Hala ilkokul arkadaşlarımla görüşüyorum, ilkokul öğretmenimle görüşüyorum. Ben de bazen çok hoş anıları olmasa bile. Çünkü şöyle, ben ilkokulda okurken benim babam bizim okula müdür olarak geldi. Ve öğretmenin tavrındaki farklılaşmayı sezmiştim o zaman, o çocuk aklımla. Ve o zamandan beri bir adaletsizliğe tepkim var. Hep bir karşı duruş var. Demek ki bu biraz zihniyetten de geliyor herhalde. Çocukluktan yedisinde neyse yetmişinde oluyorsun galiba. Şimdi bir gün hiç unutmuyorum. Öğlen artık okul bitmeye yakın. Öğlen bir de çok zengin bir muhitte oturuyoruz. Ve zengin veliler var. Pide yaptırmış bir veli. Getirdi ve sınıfa. Pide biliyorsun aç olan insana korkunç güzel kokan bir şey. Ve biz hepimiz çocuğuz. Öğlen yemeğine yakın öğretmen ya öğretmenler odasına götürecek ve yiyecekler. Benim için adalet ve paylaşım hep çok önemli. Orada ne beklersin? Birer parça bile olsun çocuklara tattırmayı. Çünkü ben yıllar sonra kreş açtım. Bir küçücük pastayı hayırlı olsuna bile birisi getirse onu lokmalara bölüp bütün çocukların ağzına birer lokma koyardım. Ve bunu babama gidip söyledim. Ondan sonra babam işte velilerin okula bir şey getirmesini yasaklamıştı mesela. İlk kazanımımdır bu aslında. Bir karşı duruşa karşı ilk kazanımım. Ama babamın müdürlüğünde kaybettiklerim de oldu tabii. Bir gün çok yağmur, babamla birlikte gidiyoruz. Ben de direkt kapıya doğru yöneldim. Ondan sonra nereye dedi. Dedim ki çok yağmur yağıyor yani gireyim ben de içeri. Bütün çocuklar ıslanıyor, sen de ıslanacaksın dedi. Sonra hiç unutmam bu Özal döneminde bütün akraba ve yakınlarına her tür imkanı sundular ya. Ya dedim bir okul kapısından girmeyi bile becerememiştim. Millet yakınlarına neler neler yapıyorlar. Çocuklukta çok keyifli günler ve hatırlıyorum. Şimdi bugün biraz hafızamı zorladım. Dediğim gibi hafızam aslında çok zayıf. Birçok şeyi çok da hatırlamadığımı seziyorum ama biraz kurcalayınca bir sürü şey de çıktı. İşte o zaman Uzay Yolu, diziler çok fazla yok. Daha doğrusu televizyon bizim hayatımıza çok sonradan girdi zaten. Yani ilk çocukluğumuzda yok televizyon. Ondan sonra televizyonun girmesiyle birlikte böyle diziler bizim için çok önemli. İşte Uzay Yolu dizisini canlandırıyoruz. Hepimiz bir rol üstleniyoruz. Bunu da sonra ilkokul arkadaşlarıyla buluşunca hep birlikteki ortak hafızadan çıkardığımız şeyler aslında. Ben biraz esmer olduğum için oradaki zenci kadın rolünü üstlenmiştim. Şu an adını tam hatırlamıyorum ama. O yüzden böyle sokaklarda oynadığımız, hatta hiç unutmadığım apartmanların arkada böyle hani taştan setleri olur ya, o setleri aşarak sokağın neresine çıkacağız falan gibi. Tam şehirce oyunları gerçekleştirdiğimiz. İşte seksek oynadığımız, evcilik oynadığımız. Bir de bizim oturduğumuz mahallede böyle bir orta göbeğe açılırdı. Yani bütün evler oraya bakardı. Ortada da bir alan var. Ve gece 12'lere kadar saklambaç bile oynardık. Ailelerimiz de genelde balkonda olurlardı ve çok fazla öyle korkunun ve tehlikenin hayatımızda olmadığı yıllar onlar. En azından biz çocuklara tehlikenin yansımadığı yıllardı. Sonra gün geçtikçe o büyümenin ve farklılaşmanın getirdiği şeylerle işte yok meyve çalalım, yok işte o bahçeye girelim falan gibi. Ve o maceralardan çok keyif aldığımız ve hala işte kolumda falan yaralarını taşıdığım, çocukluğum çok fazla düşe kalka büyüdü. Dizlerimde hala şu an bile geçmemiş izleri var. O kadar çok düşmüşüm ki. Biraz kendimi erkek Fatma gibi hissederdim. Hayatım boyunca da biraz öyle oldum. Hiç feminen bir yapım olmadı zaten. Daha sonra işte ortaokul, lise o aşamalarda hep o biraz büyümenin getirdiği, biraz isyanın getirdiği, ergenlik dönemi biraz da isyan da içeriyor. O benim yapımla da biraz çok ortak değerler içeren bir şey. Ve zaman işte dönem biraz kritik döneme girilen bir süreçti. Daha sonra gençliğimin geçtiği Yemek Mahallesi'ne taşındık ama benim okulum Bahçeli Evler'deydi. Babamın etkisi her aşamada var. Babam 1,5 yıl kadar müdür olarak kaldı bizim okulda. Çok adil bir adamdı bir kere. Yani dediğim gibi onun için çok belli değerler vardı. Ondan önce 10 yıl Gülveren İlköğretim Okulu'nda müdürlük yapmıştı ve tam da yoksul ailenin aslında orada mesela babam hala çok saygıyla anılan bir adamdır. Hala bugün bile gittiğinde onu tanıyan insanlarla karşılaşırsın. Maltepe'ye gelip buradaki adaletsizliği gördü. Belki benim ilk o tepkisel bakışım, duruşumun ana kaynağıdır babam belki de o noktada. Bir de çok güzel sohbet eden bir aileydik biz. Yani klasiklerin okunduğu, bunun üzerine konuşulduğu, yani bir aradalığı seven bir aileydik. O yüzden hani o evim hep böyle bir sıcak yuva dendiği zaman ilk ev, o hane evi gelir hep aklıma. Kendim sonra ev kurdum, hane kurdum ve bunu mümkün olduğunca sıcak kılmaya çalıştım ama o sıcaklığın hep orada olduğunu hissettiğim bir ailedeydim o yüzden. Babamın ilerleyen aşamalar, tabii babamın o anda o dönemde bir de muhalif bir duruşu kendince var. Yani işte bir takım örgütlenmelerin de içinde yer alıyor. Keyonsi temelli olduğu için oradan dostları var. Onların bize gelmeleri, gitmeleri var. Sonra babam müfettişliğe geçti. Emeklilik öncesi. Ordu'ya müfettiş olarak gitti. Ben mesela 5. sınıfı karne bile almaya tahammül edemedim. Çünkü babamın resimlerine bakıp bakıp ağlıyordum. Bir an evvel kendimi orduya atmıştım o yüzden onun yanına. Sonra babam şiir yazan bir adam. Bunu birlikte mutlaka bir edit ederdik. İşte hece vezniyle yazar eskiler biliyorsun. Çok da önemserdi bunu. Ama şiir yazmasının hızlanması, annemin çok erken kaybı tabii ki. Bizi mesela en çok sarsan şeylerden biri ama o biraz daha üniversite yıllarıma kayıyor. Erken kayıp ama hani üniversitedeydim ben o zaman. Ve babamla o zamanki paylaşımlarımız da var. İlerleyen aşamada onlardan da bahsederim istersen. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. İki ablam, bir abim var. Yani bir miktar tekne kazıntısıyım aslında. Ama annem o zaman 32 yaşında bana hamile kalıyor ve bundan çok utanıyor. Yani ama hani üstüne gördü falan derler ya, doktora gittiğinde anlaşılıyor. Annem diyor ki olamaz, doğuramam ben falan. Doktor diyor ki hanımefendi gayrimeşru mu? Deyince birden bizimkinde jeton düşüyor. Hızla oradan çıkıp geliyor. Ama yani onun için 32 yaş çok geç bir yaş o dönem için hamile kalmakta. Ama sonra hep iyi ki doğmuşum, iyi ki doğmuşum dediği için mutlu olduğumda bir zaman dilimi. Ailenin en küçük olmasının bir sürü avantajını yaşadım tabii. Erken anne baba kayıplarından sonra işte ablam, abim anne baba rolü üstlendiler. Ve o zaman kardeşliğin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu düşünüp oğlumu tek başına bırakmamak adına bir kardeş dünyaya getirdim. Bu da önemli bir etken benim için. Sonra yaşamımıza televizyonun girmesi büyük renk. Sonra bir de telefon girmişti mesela. Bu telefon bizim için büyük bir oyuncak halini almıştı. Ya bir sürü şey bizim için oyuncak. Bir arkadaşımın apartmanında asansör var. Sırf onları asansöre binelim diye gidip 5 sefer inçik inçik yaptığımız zamanları da hatırlıyorum. Yani çok ilkleri yaşadık. Bence çok keyifliydi. Şu anda biraz daha çok hazıra gelmeleri o keyifleri yaşamalarını engelliyor çocukların diye de düşünüyorum. Biz hep o yenileri yaşadıkça o mutluluğu, keyfi yaşamıştık. Telefonsuz buluşabilmenin becerilerini sunuyorduk en azından. Ve hep arkadaşlıklar benim için çok kıymetli oldu. Yaşamımda hep her dönemden dostlarım var, hala görüştüğüm. Ve ben bunu çok önemsiyorum. Şimdi çocuklara da hep görüşmelerde sorarım. Geçmişten arkadaş taşıyor musunuz diye. Geçmişten taşıdığınız arkadaş sizin vefa duygunuzu da gösteren bir şeydir. O yüzden benim için hep önemli olmuştur yani. Ha memlekete giderdik yazın mesela. Yazları memlekete gitmek. Çünkü dayımın 8 tane çocuğu vardı. Ben evin en küçüğü olduğum için onlarla birlikte olmak inanılmaz keyif verirdi. Bizim oralarda biliyorsun yok dereler akar, yok sular, çaylar. Habire bir yerlerde orada dağlarda gezmeye çıkmak falan. Hep yaz aylarım için keyifli zamanlar. Sonra babamın müfettişliğiyle Ordu ve Denizle tanışmış oldum tabii. Orada da denizin keyfini yaşamış oldum. Anne baba ilişkisi çok iyi çünkü annem babama saygı duyardı, babam anneme saygı duyardı. Bunun hep çok önemli olduğunu düşünüyorum ikili ilişkide. Sevgi kadar saygının çok önemli bir şey olduğunu. Tabii ki insan yaşamında bir sürü kesitler var. Yani İşte babamın bir dönem akşamları biraz dışarıda fazla takılmaları, annemin buna gösterdiği tepkiler falan olmakla birlikte annem mesela bu durumu şöyle tanımlardı. Ben birinci kocamı değil ikinci kocamı çok seviyorum diye. Onun bir dönem olduğunu ve o dönemin bir şekilde tamamlandığını düşünürdü. Önemli bir şey bence. Keşke herkes o dönemlerini sağlıklı tamamlayabilse aslında. Ama dediğim gibi sohbet edebilen bir aileydik. Tabii ki ablalarım, abim yani onlar da çok önemliler burada. Çünkü onlar da hep yaşam standardımızı yükselten etkenler oldu. Özellikle bir ablam Almanya'ya gitmişti ama diğer ablam erken yaşta çalışma hayatına girdi. İşte bizim diyelim tatildir, kılık kıyafettir gibi şeylerimizi üstlenerek bize farklı bir pencere açmakta önemli bir payı var. İşte farklı bir mahalleye geçmek falan gibi her tür kararda biraz da kararların hep ortak alındığı. Yani ev satın alacak mesela bunun nerede nasıl bir ev olmasının ortak hep birlikte konuşulduğunu hatırlıyorum. Bu çünkü hepimizin yaşamını değiştirecek bir şeydi ve önemliydi. Ama ben mesela Maltepe'de otururken İşte deneme lisesine yazdırdı babam beni iyi bir lise diye. Fakat orada ahbaplarımızın çocukları da benden 1 yıl sonra oraya yazıldılar. Onlara bir taksi tutuldu. Hani şu anda servis var. Onlar da o zaman kendilerince işte taksi tuttular. Babam dedi ki seni de dahil edelim. Hani otobüsle gidip geliyorum. Bir ay dayanamadım o taksiyle gidip gelmeye. Dedim ki tüm sosyal hayatım ölüyor yani. Bunlar bile biniyorlar. 90 aldık diye ağlıyorlar falan yani. Ben hayatımda 5'ten şaşma, 6'ya aşma politikası uygulamış bir eğitim hayatı geçirdim. Ondan sonra dedim ki ben bunlara tahammül edemiyorum ve sosyal hayatım ölüyor. O yüzden babam bana hep derdi ki benim kızım okulu değil okul yolunu sever. Evet hep okul yolunu sevdim. Derslerin teneffüslerini sevdim. Hep de yaşamımda böyle oldu gerçekten. Çocukken tabii ki bu hep birlikte o gezmeye gitmeler yani onlar vardı hayatımızda. İlla işte onlara gitse bayram gezmelerini bile hatırlıyorum. Çocuk oyuncağı geliyor şu anda. İşte Ayşe Hanımlara gidersin sonra Ayşe Hanımlar döner sana gelirler falan şeklinde. Ama bunlar rutindir ve yapılması gereken şeylerdir. Daha sonraki yıllarda tabii gitmeyi reddettiğim bir süreç var. Maltepe'de oturunca Kızılay'a yürüyerek gidebildiğimiz bir yerde oturuyorduk. Tabii ilkokul aşamasında değil ama daha sonraki zaman diliminde. Sosyal hayatta hep böyle evimize gelenin gidenin oldu. Mesela ben daha sonra bir bayramda Ankara'da kaldım. Hatta babam hayattayken. Ama bayram mantığı değişmişti ondan sonra. Bir kez daha bayramda Ankara'da kalmamaya karar verdik. Çünkü annemizden öğrendiğimiz yok bayram tatlısı yaptık, bayram yemekleri yaptık ve kimse gelmedi. Gibi bir şeyi yaşamak da ondan sonra üzdü mesela. Çünkü ona alışmıştık, onu biliyorduk hayatımız boyunca. Sonra onlar hayatımızdan mesela çıktılar. Ama önemliydi, bayramda mutlaka evimizde kalırdık gibi şeyler vardı. Ve hep eşimiz dostumuz vardı. Mutlaka biz birilerine giderdik, birileri bize gelirdi. Dediğim gibi altlı üstlü komşularımız vardı. İşte dediğim bazen onlar da yemek yenir, bazen biz de yemek yenir. Çoluk çocuk hep bir arada olurduk. O keyifler mesela sonra gerçekten hayal gibi. Hani yaşandı mı acaba diye düşündüğümüz zaman dilimleri. Sonraki gençlik kısmında zaten hep biraz arkadaşlar ve bizim arkadaşlarımızın da bizim eve gelmekten çok hoşlandığı bir evdi bizimki. Ablamın arkadaşları, abimin arkadaşları, benim arkadaşlarım. Hem bizimkiler çok mutlu olurlardı hem de bize gelen çok mutlu olurdu keyifli bir ev ortamı olduğu için. Ay, gençlik parkına gidilirdi, evet su böreği yaprak sarması yapılır. Oradan semaverle çay istenir. Ulus kültürüm çok yok benim işin açıkçası. Yani ulusu yıllar sonra daha fazla öğrendim herhalde. Ama gençlik parkı mutlaka hayatımızda vardı gerçekten. O da çok keyif aldığımız bir şey olurdu. Bir de mesela işte Erzincan'a giderken yolculuklarda mutlaka yollukların hazırlanmasıyla birlikte gençlik parkında hep öyle hatırlıyorum. Yaprak sarması ve su böreğiyle. Yani işte çay bahçeleri var. Semaverli çayını istersin. Kendi yiyeceklerini çıkınını çıkarırsın. Ondan sonra da yersin, içersin. Arada çocuklar işte götürülür bir takım şeylere bindirilir, gelinir. Ama bütün gün orada geçer. İşte babam nargile içerdi mesela. Onu hatırlıyorum. Gençlik parkıyla özdeşleşmiş bir boyuttu. Başka bir yerde yoktu. Falan ama keyifli bir gün geçirmek gibi bir şey aslında. Öyle. Bazen komşularla gidilir. Daha sonraki yıllarda çarşamba kadın matinelerini hatırlıyorum. Bütün komşular, çocukları, kızlar bütün toplanıp işte eğlence şeklinde gidildiği. Aslında sosyal hayat çok daha renkliymiş yani. Şimdi düşünüyorum yok öyle şeyler. Ya da bir arada yapılan şeyler değil bunlar. Bizim dışarıdaki hayatımızda farklı boyutlarda yapıyoruz bunları genelde. Valla öyle bir komşumuzu hatırlıyorum. Chevrolet arabası vardı. Bu Chevrolet arabalar tar çalışır. Bir de çok az arabanın olduğu zaman dilimi. Ve adamın adını da hiç unutmuyorum. Vicdansız vicdan denirdi. Çünkü karısına şiddet uyguluyordu. Ama sadece şunu hatırlıyorum çocuklukta. Yani insanlar o karısının adını mesela yok aklımda. Ama vicdansız vicdanı hatırlıyorum. kadına üzülür, desteklemeye çalışırlardı ama onun dışında demek ki yapılacak bir şey de yoktu. İşte akıl verdiklerini hatırlıyorum. Hani şöyle yapma, böyle yapma, şunu yap, bunu yapma falan gibi şeyler hatırlıyorum ama onun dışında o vicdansız vicdana hiçbir şey yapıldığını hatırlamıyorum mesela. Ne oldu bilmiyorum ama çocukluğumda o adamı gördüğüm zaman kötü kötü baktığımı hatırlıyorum. Yani o kötü adamdı çünkü benim için. Tabii. Ortaokula geçtim. Ortaokula işte DMSS'ine gidip geliyorum. Daha şeyde oturuyoruz. Maltepe'de oturmaya devam. Ondan sonra bu yokluk ve kıtlık dönemleri Türkiye'nin. Kuyruklar hatırlıyorum. Etbalık'ta kuyruk beklediğimizi hatırlıyorum. Ama orada kendime bir misyon yükleyerek çok önemli insan yapmıştım kendimi. İşte çok erken, 4'te 5'te gidiyoruz. Ve anneme illa ben eşlik ediyorum. Niye abim etmiyor bilmiyorum yani. Değil mi? Ben niye gidiyorum? Ama şundan hoşuma gidiyor. Orada liste tutuyorum. Gelenin adını yazıyorum. Çünkü bu bir kuyruk ya. O kuyrukta çok fazla delinmemesi lazım. Kimse kimsenin önüne geçmeyecek ve herkes benim listemi önemsiyor falan gibi. Orada kendime böyle bir listeyi hazırlayan ve o listenin uygulayıcısı bir kimlik seçtiğim için belki de hoşuma giden bir eylem. Ama işte pirinç almak için nereye gidiyor? Pisco Birlik mi? Yok. Yani neyse. Mesela pirinci işte ithal pirinç mi geliyor bir şey. Ya her şey bir yok ve kıt. Yani işte sana yağ kuyruğu var, et kuyruğu var, sürekli bir kuyruk var. Yani her şey bir kuyrukla alınıyor. Öyle bir süreç var. Daha sonra zaten ortaokulun ortalarına doğru da Emek Mahallesi'ne taşındık. Yani ama o yokluk, kıtlık dönemleri ve kuyruklar mesela hani bu kadar hafızası kötü bir kadında hafızamda çok yer etmiş yerler gerçekten. Teyzeler, hep kadınlar, yani erkek çok az hatırlıyorum. Belki de yok. Belki de sonradan gelenler oluyor. Hani biraz daha kuyruğun sonuna kalanlar olabilir. Ama ilk erken gidenler, kuyrukta bekleyenler genelde hep kadınlar. Babamı da hatırlamıyorum bunun yanında. Yani hani ama şöyle bakılabilir, hani o işe gidiyor, annem ev hanımı olduğu için o bu işi kotarıyor. Yani annemin böyle bir yakınması olduğunu hatırlamıyorum mesela. Neden ben dediğini hiç hatırlamıyorum. Doğal bir şekilde normalleştirilen boyuta geliyor belki de işte. Çünkü etrafın da hepsinin kadın olması, yani hani sen kadın başına nasıl gidiyorsunun tersine çevir, erkek başına kuyrukta ne işin var gibi bir mantığa bürünüyor belki de olay. Bilmiyorum. Belki öyle bir şey gerçekten. Ama hep kadınları hatırlıyorum gerçekten. Babam annemin ölümünden sonra yemek yapmaya başladı. İşte ütü yapmaya başladı. O da biz istemiyorduk ama işte bizi yormamak adına yapıyordu. Demek ki şöyle bakıyorum. Annem çalışan bir kadın olsaydı babam bunların hepsini yapabilecek bir adamdı aslında. Ama annemin evde olması ve ev hanımı olması, bir de çok becerikli ve eli hızlı bir kadın olması, bir de annemin de normali olması. Annem aslında bir çocuk gelin. Çok erken yaşta babası Erzincan depreminde öldükten sonra aslında çok büyük bir sülalenin kızı. Yani bayağı böyle şatafatlı büyümüşler ama bir an evvel demek ki bir ev yurt sahibi etme ihtiyacı duydu anne. O yüzden çok erken yaşta evlenmiş. Annemin de normalinde bu var. Ben daha sonra kadın çalışmaları içinde yer alınca da kadın o zaman bunu ekstra bir şey gibi görmüyor. Doğduğu şiddette de aynı şey hep vardır zaten. Evinde gördüğü şeyi devamı olduğu için. O yüzden böyle bir beklentisi hiç olmadı diye düşünüyorum. Ama babamın ihtiyaç durumunda yapabilirliklerinin olduğunu anne kaybından sonra biz birebir yaşadık. Evet, Emek'e taşındık. Ondan sonra işte ben Emek'ten Bahçeli'ye gidiyorum. Emek bayağı keskin solcu bir kesim. Bahçeli evler çok keskin sağcı bir kesim. Burada okul boykot ediliyor. Ondan sonra ben okula gitmeye çalışırken önümü kesiyorlar. Fakat önlüklerin rengi farklı. Bu sefer şöyle de bir şey var tabii. Seni biraz ajan diye de düşünebiliyorlar ki bununla ilgili de sonra başıma da bir sürü şey geldi tabii ki. Ama orada da işte gene biz bir daha sol cenahtan küçük de olsak bir grupla kendimizi sağlama almaya çalışıyorduk orada var olma kısmında. Gençliğin tabii ki bir yandan biz lise olduğu için ben mesela abim üniversitede okuyordu. Annemin üç erkek çocuktan sonra ki tek hayatta kalan oğlu abim biraz çok fazla üstüne titrerdi. Hatta şöyle bir anıya döneyim hemen. Gene Maltepe'de oturuyoruz. Karşıdan karşıya geçiyoruz. Bir tarafında annemin abim, bir tarafında ben. Abimi tuttu, ben öyle geldim kendime geçtim. Eve geldik. Dedim ki böyle böyle yaptın anne dedi. Ona yapmamışım dedi. Yaptın, oğlunu tuttun, beni tutmadın. Ben daha küçüğüm diyorum, tamam mı? Yapmamışımdır diyor ama o kadar bilinçaltı ki bence. Bence de o da çok bilinçli yaptığı bir şey değil. Ama işte o erkek çocuk biliyorsun doğu kültüründe çok da kıymetli ve değerli. O ve o tek kalanı yani biz diğer üç kız diye oğlanız çünkü. Yani o yüzden bir bilinçaltıyla bu hareketi de yapmış olabilir. Annemin mesela çok işte aman oğlum boyutunda o çok kızgın süreçlerde ama ne sağcıyım ne solcuyum futbolcuyum mantığını abime sürekli başına kakaladı. İyi ki diyorum ben o isyankarlığımla abim yaşında olsam annemin başına çok daha dert açabilirmişim. Lise döneminde çünkü geçmişte o kadar da özellikle kentte yani ben şimdi yaşıtım geçmişten küçük yerlerden gelen arkadaşlarla konuşuyorum. Onlar aslında biraz daha bu siyasi profilden daha fazla etkilenmiş, daha fazla içinde yer almışlar. Kentte bu biraz daha bizim dışında tutulduğumuz ama üniversiteli gençliğin daha içinde yer aldığı bir süreçti. Tabii ki kırıntıları bize kadar yansıdı. Biz dediğim gibi sonuçta neden bir solcu ekip kendimize güç birliği yaratıyoruz. Sonuçta bu bir ihtiyaçtan doğuyor. Ya da işte bir takım tehditler alabiliyorduk gibi şeyler. Ama onun dışında birebir çok fazla bu siyasi oluşumun içinde yer almadık. Yani kıyısından köşesinden biz de bir şey yapabilir miyiz boyutunda bir şeyler vardı ama çok fazla da değildi tabii. Ben 78-79 yani 79 olması lazım. Ortaokul liseyi aynı okulda okuduğum için onun çok ayrımını yapamıyorum herhalde ondan kaynaklanıyor. Yani başka bir okula geçmedim. Sonuçta ben 83 mezunuyum aslında 81 mezun olmam gerekirken işte demek ki 70'lerin sonunda ben lisedeyim aslında o süreçte. Söylediğim şekilde atlattık aslında biz. Yani bize yansıyan kırıntılar boyutuyla atlattık. Ama öbür türlü olsaydı belki biraz daha fazla içinde yer alabilirdim herhalde. İşte bizim o Bahçeli Emek böyle birbirine hani bilmeyenler için öyle bir caddeyle ayrılan iki semt. Ama kimlikleri çok oturmuş semtlerdi. Yani hani solcu Emek, sağcı Bahçeli şeklinde. Bunun yansıması bu. Mesela komşumuzun kızı kaçırılmıştı. Tamamen ajan bir ajana benzettikleri için. İşte Emek'te oturuyoruz. O da Bahçeli'de bir yerde çalışıyor. O yüzden o gidiş gelişler safhasından olan şeyler. Komşuluk ilişkilerinde biraz daha tabii ki yani aslında bu direkt 80'le birlikte değil, 80'e gelişle birlikte. Mesela komşularımızdan esnaf olanlar vardı, muhafazakar olanlar vardı. Yani onları şimdi hatırlıyorum. Ama o zamandan da bizim bakışımız. Mesela babam diyelim işte Bekir Bey demezdi, Bekir Efendi derdi. Şöyle, çünkü geçmişte esnafa bey demek aşağılamakmış aslında. Yani diye bunu da savunurdu. O yüzden böyle zaten hani böyle farklı sınıflardayız, farklı bakış açılarındayız gibi. Ama bir öğretmen komşularımız vardı. Onlarla mesela ilişkilerimizin daha yakın olduğunu hatırlıyorum. Yani diye herkesle görüşülüyor ama görüştüğün insanların bakış açıları demek ki çok etken bize yansıyor yani. Ve dönemin değerlendirilmesini hatırlıyorum. İşte çok fazla çatışmaların olduğu. İşte diyelim ben bir gün kimliğim yanımda yok gitmişim Bahçeli'ye. İşte jandarma beni arabayla eve kadar getirmişti. Sonra kimliğini mi getireyim mi dedim. Gerek yok dedi. Beni eve kadar getirmiş olmuştu. Yani biraz da böyle her an her yerden tehlike gelir gözüyle bakılan bir boyut. Fakat işte sonra etrafımızda annemin arkadaşlarından çocuğu cezaevinde olanlar vardı. Sonra meşhur 1 Mayıs'ta yaralanan komşumuzun çocukları olmuştu. Çok ciddi hırpalanmışlardı falan. Bunlar hep tabii bizim evde hani konuşulan, değerlendirilen falan mevzulardı. Ama insan ilişkileri boyutunda en azından kendi çevremiz boyutunda birebir çok fazla yaşadığım bir şey yok. Ama okul çevresinde sadece okulda konuştuğum ama sağ görüşlü olup okul dışında asla konuşmadığım insanlar vardı. Çünkü okul dışında işte bir koridordan geçerdik işte bu ne kadar hani ülkücülerin bize bir koridor kurduğu ve o koridor boyutundan bizim de hep bir arada çıkmaya özen gösterdiğimiz hani o tanınıyoruz, biliniyoruz solcular diye ama çok çok küçük bir azınlıktık. Gerçekten çok küçük bir azınlık. Lise yıllarında biraz da tabii o ilk gençliğin getirdiği de bakayım şeylerinde var mı oraya dair bir şey. Yani biraz artık sosyalleşmenin arttığı ve dışa taşındığı, işte o zaman böyle barların falan açıldığı, buralara kaçak gittiğimiz, işte kimliğimizle oynayıp diskolara gittiğimiz, sonra yaşımız gelince gitmeye gerek duymadığımız. Ben onları hep şey diye düşünüyorum. Yasaklanan şeyi yapma güdüsü aslında. Hiçbir esprisi yoktu. Emin ol 18 yaşıma geldim. Hiç diskoya gitmedim. Çünkü benim için esprisi bitmişti olayın. Ben zoru başarmıştım. Benim yasaklandığım zaman diliminde oraya girmeyi başarmıştım diye düşündüm hep. Ondan sonra mesela hiç zorlamadığım bir şey. Arkadaşlık ilişkilerinin de daha çok hani böyle işte parkta bahçede hani parkta gezeyim. Ondan sonra işte bu yeni açılan bir takım yerler var. Okul asalım. İşte bizim mahallenin işte pastanesi vardı mesela. Bir kere işte müdür yardımcısı geliyor dediler. Biz büyük bir kısım pastanenin mutfağına indik. Sigara içiyoruz o zaman. Kitaplarımız da masanın üstünde. Hiç unutmuyorum. Üç arkadaşımız kalmış ama hepimizin kitaplarını yüklendikleri için şöyle bir şekilde okula gitmek durumunda kalmışlar. Hani çakılmasın bizim orada olmadığımız diye. Bugün yapar mı? Gençler çok emin değilim. Bazen bazı çevreler boyutunda bakınca. Ama daha dayanıştığımız arkadaşlıklar diye düşünüyorum. Hani birbirimizi daha koruduğumuz, kolladığımız ya da birimize tehlike gelecek diye. O dönemde o bir arada durmamızın da belki sebebi bir tehlike gelirse bir aradayken güçlü olacağız dayanışmasıydı aslında muhtemelen yaptığımız. Ama dostluklar daha sağlamdı. Benim hala liseden hayatımda arkadaşlarım var ve kendimi o anlamda da zengin hissediyorum gerçekten. Bir din öğretmenini hatırlıyorum mesela. Çok saygıdeğer bir adamdı. en azından farklılıkları teslim eden bir adamdı diye. Yani çünkü herhalde din dersi beni rahatsız eden bir, yani ben sonuçta hala çok fazla duayı da bilmiyorum. Yani o kadar nasıl geçmişiz bilmiyorum. Çocuklar sonra ben hep çocuklarım dalga geçmişti çünkü nasıl geçtin acaba falan diye. Yani çok zorlanmadığımı hatırlıyorum. Ama çok sert müdür yardımcılarımız vardı. Bir de bizim okul biraz böyle örnek bir okuldu o dönem için. Saçını kesen bir müdür yardımcısı hatırlıyorum mesela. Yani açık olamaz diye. Şimdi röfleli saçlarla gidebiliyorlar gençler. İşte sigarayı gizli saklı bahçe kenarında içtiğimiz ama bizimle aynı boyda bir müdür yardımcımız olduğu için çoğu zaman yakalandığımız diye hatırlıyorum. Bir tane solcu beden eğitimi öğretmenimiz vardı. Başımıza bir şey geldiği ya da herhangi bir tehdit sezdiğimiz zaman onun yanına gittiğimizi hatırlıyorum. Birlikte bir planlar yaptığımızı hatırlıyorum. Çünkü ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ama bir tane ülke ocaklarından bir arkadaşımız vardı ve silahla gelirdi derse. Onun bile bu tür durumda böyle bir mesela bana yönelik gelen büyük bir tehditte önemli bir rol üstlenmesi beni etkilemişti. Hani o arkadaşlık kısmını önemser halde onlara karşı bir duruş sergilemiş olması etkilemişti o dönem için. O yüzden ben hoş dostluklar olarak hatırlıyorum aslında. Güzel paylaşımların olduğu bir dönem. Bir de hayatın yeni keşiflerinin olduğu dönem. İşte dediğim gibi doğum gününü dışarıda bir yerde kutlamak. Ve bu çok normal. Giren herkes oraya kendi parasını kendi öder. Bunu annem bile duyunca çok şaşırmıştı. Yani senin doğum gününe insanlar parasını mı verip geliyorlar falan diye. O yüzden böyle hani farklı şeyleri de bir arada yaşadığımız bir dönem ama ben mutlaka evden birileri mutlaka benim nereye gittiğimi bilirdi. Yani gizli saklı gitmemişimdir genelde. Ama bir sürü şeyle de tabii karşılaşıyorsun. Orada kendince bir duruş sergilemenin boyutu herhalde ailenin sana verdiği bir özgüven boyutu da mutlaka yatsınamaz diye düşünüyorum. Kızılay'da mekanlar açılıyor. İşte Şano, CR falan gibi karanfilde yerler vardı mesela. Okul asık bile sabahtan gittiğimizi hatırlıyorum. Ya da işte Arı Sineması'nın orada pastane vardı. Bulka vardı gençliğimden. Hala bugün giderim. Sahipleri tanırlar. Yani o zamandan yer etmişiz çünkü öyle bir şey var. Evet, oralara gidiyoruz. Mesela üniversiteye başladığım zamana doğru Taverna'nın yoğun olduğu bir dönem. Ama benim lise çağımda böyle birahanelerin aslında daha popüler olduğu dönem ama bunların hiçbiri çok yoğun değil. Şimdi mesela hiç bir doğru düzgün mekan adı belki birkaç tane sayabilirim ama bir anda sen sorunca Şano ve CR geldi aklıma. CR de o zaman dizinin etkisiyle olmuş bir mekan muhtemelen. Birahaneler önemli o zaman. Kızılay'da da şöyle bir şey hatırlıyorum. Kızılay'ın işte orta bulvarın ve ağaçlı olması. Kızılay binası vardı mesela şu anda yerinde garip bir şey var. O zaman diyorum ya Ulus çok hayatımda yok o dönemde benim. Yani Ulus ve o civarında aslında çok daha büyük farklılaşmalar var. Ben biraz daha herhalde işte bu Bahçeli, Emek, Maltepe herhalde bununla birlikte biraz böyle Kızılay, Tunalı'da mesela hayatımda daha az yer ediniyor. Kızılay daha bize ortak mekan olan bir yer. Soysal pasajı mesela ilk yürüyen merdivenin olması bile işte diyorum ya o ilkler çok önemli. Yani o soysal pasajını o yüzden önemserdik oraya gitmek kısmı. İşte o yürüyen merdivene binmek açısından. Karanfilden inen merdivenler mesela o zaman da var. Ve daha geniş bir merdivendi hafızamdaki merdiven. Daha sonra 40 bin şekle geldi. Çok çirkin bir halde. Neyse biraz toparladılar şimdi gibi. Ama o koleje inen yol çok güzel bir yoldu mesela. Bu kadar binanın ve dükkanın olmadığı bir şey düşüneceksin. Ama ben diyorum ya bazen de böyle ya burada önceden ne vardı duygusuna çok kapılıyorum artık. Ya çok fazla değişimle karşılaştık. Bunun etkisi. Ama daha sonraki hayatımda Uluslu ve Ankara'nın gecekondu bölgelerini hem mesleki anlamda hem de içinde yer aldığım bir takım mücadeleler anlamında çok fazla yaşadım ama ilk gençlik dönemimde çok fazla yok daha sınırlı. Yani şu anda tanımlıyoruz ya, yani biz de daha kapalı yaşıyormuşuz demek ki. Yani bir Kızılay ve çevresi boyutunda kalmışız ama Bahçeli Yemek buralarda ana mekanımız oluyor. Bir de biz Maltepe'de otururken yürüyerek giderdik diyorum ya. Maltepe o zaman pavyonların yani şu anda da varlar zaten de. Pavyonların yoğun olduğu bir yer. Orada bile insan profilindeki farklılığı hep sezerdik. Ama Kızılay'da da hatırlıyorum. Kızılay'da gene aynı kozmopolit yapıydı. Yani sonuçta tüm Ankara'nın ortak bir noktası olduğu için her yerden insanın varlığını hissettiğin yerlerde. Ama insanın insandan çok da korkmadığı, yani insan ilişkisi anlamında çok korkmadığı dönemler, o 80 sürecindeki yaşananları kastetmiyorum tabii o anlamda. Şimdi Ankara'da artık Kızılay bile belli bir saatten sonra çok farklı bir profile bürünüyor. Yani hem yapısal anlamda hem yaklaşım anlamında gerçekten hani geçmişteki o kendimi daha rahat hissettiğim dönem gibi değil belki. Ama bir yandan şöyle de bir şey var. Ben mesela bugün bile Ankara'da askılı bluz giymiyorum mesela. Bunu şöyle tanımlarım hep. Bizim çocukluğumuzda Kızılay'da işte şorttur, askılı bluzdur giyilmezdi. Bunlar yazlık yerde giyilecek giysilerdi. Ankara'da böyle şeyler giyilmezdi. Dolayısıyla böyle bir öğrenmişliğim var. Yani ama işte diyeceksin ki sonuçta kasabada büyüyen insanlar şehre geliyorlar, giyiyorlar. Sen yani onlar onu kırıyorlar da sen niye kıramıyorsun? Belki bu benim tamamen kişisel muhafazakar yapımdan olabilir. Ben o anlamda kendimi biraz muhafazakar buluyorum. Kelimeyi sevmesem de kendimle yan yana çok yakıştırmasam da bu anlamda buluyorum mesela. Buranın belli kalıpları vardı demek ki. Bize öğretilen var. Hani o toplumsal öğreti dediğimiz şey var ya, toplumun bize öğrettikleri aslında. Belki o kılık kıyafetten başlayan, işte diyelim bir kuruma bir yere gideceğin zaman nasıl giyineceğini kafamıza belki kazıyan. Hani ben mesela çocuklara mezuniyet yapıyoruz, yırtık bir şortla gelmişti biri. Ya oğlum mezuniyet yapıyoruz, yani insan biraz özen göstermez mi? Dediğimi hatırlıyorum. Abla mezuniyet benim değil mi? Ben de böyle giymek istedim dediğimde. Bir düşündüm. Evet yani bir yandan öyle. Ama bir yandan gelen insana da saygı diye de düşünüyoruz. Yani biraz işte o kuşak belki orada devreye giriyor. Bilmiyorum mesela bu da benim sorguladığım bir şey. Zaman zaman içine düşüyorsun. Her ne kadar o kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle davransın falan gibi söylemlerde bulunsak da bazen işte çıkıyor içimizden de. Yani hani bize de saygı göstereceğim, kendine de saygı göster. Madem mezun oluyorsun, daha özenli ol gibi bir şey. O yüzden bu bizim hani kılık kıyafetle ilgili bakış açımız bile belki de o zamandan bize aşılanmış ve de oturtulmuş şeyler. Yani bazı şeylerin ayrımına çok keskin varamıyorsun tabii ki. Ama bu öğrenmişliklerimiz. Sonuçta bir toplumsal öğretiye nasıl karşı çıkamıyoruz? Yani işte başörtüsünün de böyle bir açıklaması yok mu? Tabii ki var. Çünkü o öğretiyle gelmiş oluyor ve onun normali oluyor. Sonuçta bu da belki benim normalim haline benim dışındaki etkenler tarafından getirildi. Çok fazla da bilmiyorsun. Ama insan ilişkilerindeki farklılaşma boyutuna gelirsek, bugünkü kendi hayatımla pay biçersem, mesela şu andaki kendi durumumla kıyaslayayım. Ben bir sitede oturuyorum ve oturduğum bir noktada en az 40 hane var. Ve benim hiçbir komşum yok. Yani ama bizim eskiden işte ama bizim oturduğumuz hiçbir yerde komşu ilişkimizin olmadığı bir yer hatırlamıyorum. İnsanların biraz kendine dönmesinden de kaynaklanıyor. Mutlaka benden de kaynaklanıyor. Yani ben de belki öyle bir ilişkiye kapı açmıyorum. Ya da daha önce oturduğum apartmanda böyle bir ilişki geliştirdim ama burada böyle bir ilişkiye ihtiyaç duymamış da olabilirim ama bu genel insan yapısından da kaynaklandığını düşünüyorum. Daha birey odaklı hale geldi toplumun geneli. Hani eskiden o paylaşımlar gün geçtikçe daha azalıyor. Kendi çevremizle yaşıyoruz genelde. Bu biraz da aslında handikap belki. Sonuçta sadece kendimiz gibi insanlarla bir arada olmamıza neden oluyor. Ama ben mesela bunu kırmak için çok farklı gruplarda, farklı sivil toplum örgütlerinde de görev aldım. Kendimi oralarda da işte o et balık kuyruğundaki misyon gibi kendime farklı misyonlar yüklüyordum. Sonuçta ben onlara farklı bir pencere açmalıyım. Onlarla bu desteğe ihtiyaç duyan insanlar arasında köprü olmalıyım falan gibi bir takım misyonlar yükleyerek. O yüzden belki de kendimiz gibi insanlardan oluşan çevreleri daha korunaklı buluyoruz herhalde. Yani o yapı bize daha kolay yapı geliyor. Öbür türlü işte diyelim dedim ya bundan önceki oturduğum sitede ki komşularım var. Biraz farklı farklı bakış açılarında insanlar. Orada da bakıyorum kendim biraz sivri bazen baskıcı kaçıyorum. Bak burada böyle bir tepki vermeniz lazım, bunu yapmanız lazım falan gibi bir noktaya taşıdığımı hissediyorum. O yüzden o korunaklı yapıda kendim gibi insanlarla olmayı yeğliyorum herhalde diye de düşünmüyor değilim işin açıkçası. Ben 2000'li yıllardan sonraki süreci çay yolunda yaşadım ve çok birebir yaşadığım şeyler var. Bu Melih Gökçek ilk belediye başkanı olarak geldiğinde buradan bir tane bile oy çıkmadı. Dolayısıyla bizim otobüslerimizi kesti. Sabah bir, akşam bir hale geldi. O bir tane bile oy çıkmayan çay yolu yıllar içinde ama şöyle de bir dönüşümü de var tabii ki. Ve sonra da biliyorsun çay yolu sayesinde Yeni Mahalle Belediyesi AKP'ye geçtiği bir süreç bile var. Ama ne oldu? Burası yeni bir yapılanma bölgesiydi. Çok zenginlerin gelebileceği, işte çok pahalı villaların olduğu falan. Bu arada paranın el değiştirdiğini çok ciddi anlamda gözlemlemiş olduk. Ve paranın el değiştirmesiyle birlikte de onlar güçlendiler. Buralardan o pahalı büyük villaları aldılar. Ve dolayısıyla buranın yapısı bile farklılaştı. Şimdi burada siteler var, belli cemaatlere hizmet veren siteler. Ama dediğim gibi o bir tane oyun bile çıkmadığı dönemde burada insanlar hep böyle çok eşdeğer bir kimlikteydi. Yani hani mutlaka vardır zengini ama öyle uçurumları hissetmediğim bir boyuttu. Yani apartmanlardı genelde ya da küçük villalar şeklinde bir yerde. Öyle abartılı çok çok büyütülecek bir durum yoktu ama bunu çok bariz gözlemlemiş oldum. Ve ondan sonra aslında başörtüsünün bence çok ciddi bir kimlik kazanması boyutu var. Başörtüsüne önce çok büyük tepkilerin olduğu, sonra normalleşme süreci. İşte ben ya bunun ne kadarını koyacaksınız, nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama CHP'li kadın diye bir kimlik kadın var benim gözümde. Hani istiyorlarım senin türbanını boyutundaki kadınlardan başlayarak. Şimdi onları da hiçbir zaman hoş görmediğimiz. Ama diğerindeki o şişirme politikayı da çok fazla. Yani çok siyasi bir kimlikle takıldığından da çok emin olduğumuz, bizim bile kendimizi arada kalmış hissettiğimiz aslında. Bir yandan kişisel özgürlük diye bakmaya çalıştığımız ama aslında bunun bir siyasi pompalama olduğunu da bildiğimiz, bu nedenle de öyle de bakamadığımız ve bunu nasıl savunacağımız konusunda da bizim bile çoğu zaman bocaladığımız bir evre. Ben bir de o süreçte Şentepe Mahallesi'nde bir toplum kalkınması çalışması yaptım. Ve tam CHP'nin, yani 2000'li süreçten bahsediyorum, hani kentteki değişim olduğu için hani oraya geldim hızla. CHP'li belediyeden AKP'li belediyeye geçiş sürecinde de ben Şentepe'de çalışma yapıyordum. Yani hem orada şöyle bir şey vardı, bayağı kadın toplantıları düzenlendiği. İşte CHP belediyenin bir bina vermişti. Hani benim gözetimimde orada bir takım çalışmalar yapılan. AKP'li belediyenin gelmesiyle çok takdir ediyoruz sizi. Çok güzel çalışmalar yapmışsınız deyip arkasından binayı boşaltma kağıdının geldiği bir ikiyüzlülükler boyutu. Ve sürekli bir kadın toplantıları, kadınların beynine girerek aslında bir sürü şeyi çözme gayretleri. Ki bunda da çok da başarılı oluyorlardı aslında. Biz herhalde biraz zayıf kalıyorduk. En azından çok da güçlü değildik diye düşünüyorum ki o zaman benim de mesela kadınlara yönelik yaptığım ve o dönemden sonra işte bir sürü iş yeri açan ve güçlenen çok fazla kadınla da birlikte oldum ama gücümüz çok az ve sınırlı. Ve o zamandan mesela işte o CHP'li kadınlar gelip hani biz uzaylıyız modunda gecekondu mahallesinde gezmelerini, kendilerine de bunu anlatmıştım. Hani Kürt'le gelip gecekondu mahallesine ziyarete gidip senle ben eşit ilişki kuralım diyemezsiniz. Yani bunun yok başka türlü bir anlatımı. O yüzden çok açık ve net anlatmam gerekmişti ama çok da anlaşıldığını düşünmüyorum. Daha sonra bir sürü platformda da bunun kavgasını yaptık çünkü ama olmuyor. Çünkü ben bir sürü kadın tiplemesini, sen denizde gözlükle yüzen kadına da CHP'li kadın modeli diyebiliyorum yani. O yüzden hep oldu benim hayatımda aşk. Her zaman oldu. 50'sinden sonra bu işe son verdim. Bitirdim ama o zamana kadar hep var. Lise dönemimde de vardı tabii. Yani böyle şey ufak tefek kaçamaklar yaptığımız, işte sinemalara gittiğimiz, işte bizim birahanelerde takıldığımız falan. Öyle aşkları da yaşandığı ve etrafımızda herkesin yaşadığı hani öyle de bir boyut var. Hatta şu an hala görüştüğüm bir arkadaşım var. O zaman erkek arkadaşı yazlıktan, o arada bir işte Ankara'ya gelir, onu karşılamaya gideriz ziyarete ve onunla hala evli. Yani o kaçamakları planladığımız, tertiplediğimiz, aileye çaktırmadan bir sürü planlama yaptığımız falan zaman dilimleri hep var tabii. Valla şimdiki aşkların yaşanması da çocuklarımdan çok izlediğim aşklar var ama benimkiler de herhalde biraz geçmişin aşklarından yaşayanlarındalar. Çok böyle günübirlik şeyler yaşamayıp uzun uzun ilişkiler yaşayan çocuklar. Onun biraz böyle çok kişisel yapıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum ama tabii ki dönemsel etkiler var. Yani bir el ele tutuşmanın bile çok zorlanıldığı bir süreçte bizim gençliğimiz. Şimdi onlar çok daha hızla aşılan süreçler. Ama bir sürü şey çok hızlı tüketiliyor bence. Çok kolay elde ediliyor ve çok hızlı tüketiliyor. Biz de biraz daha zorlanılan, yani söylemeye geçer kadarki süre bile oldukça uzun ki hani bakışmaların yoğun olup o bakışlarla geçen uzun zamanlardan sonra söyleme dökülen süreçler. Şimdi o aşamalar belki çok anlık bile atlanabilen aşamalar. Daha hızlı tüketilen ilişkiler diye düşünüyorum. Sonra mesela bir ilginçlik de şimdi lisede öyle kalmak falan yok. Ben iki dersten son sınıfta üniversiteyi kazandığım halde gidemedim. İki dersten kalmıştım çünkü. Ve gazetecilik istiyordum aslında. Ve gazetecilik kazanmıştım. Niyeyse ama yani çok da sarsılmadım diye hatırlıyorum. Niye sarsılmadım bilmiyorum tabii. Yani hani değil mi sarsılacak bir şey bu. Ve iki ders hepi topu ya yani çok anlamsız. Ama çok öfkelendiğimi hatırlıyorum özellikle coğrafya hocasına. Çünkü o coğrafya hocasıyla da ortaokuldan bir anım var. İnce çorap giydim diye kadın beni sözlüğe kaldırıp bütün bir ders söylenmişti bununla ilgili. Yani ben şimdi hani o yırtık şorta bu söylediğim laf hiçbir şey kalıyor onun yanında. Herhalde ona da geçmişten kalan da kızgınlığım vardı. Onunla birlikte çıktı diye düşünüyorum. Ondan sonraki yıl bir de şöyle bir şey bizim doğduğumuz evler yani okumaktan başka alternatifin olmadığı evler. Yani hani bu kız şimdi mesela öyle bir şey var ya yani okul başarısı iyi değil ya da işte kazanamadı okumasın gibi bir boyutta bakan bir aile değil sonuçta. İlla okunacak yani. Yaşamın çizgisi çok net çizilmiş. Okunmalı boyutunda. Ve ondan sonraki yıl işte Hacettepe Sosyal Hizmetlere girdim. Mesela Keçiören bile benim semt olarak hiç bilmediğim bir semtti. Liseden arkadaşımın annesinin arabasını kaçırdık. Kayda gidiyoruz. Bu Keçiören'de asfalt şose ayrımı vardı böyle. O zaman da kayalıklar içindeydi orası. Aha dedim ya şehirden çıktık. Biz yanlış bir yere gidiyoruz. Yani o zaman tabii hiçbir şey yok ki. Yani telefon yok, bir şey yok. Yani sadece birilerine sormuşuz. Birileri de şu yoldan gidin demiş falan. O yüzden böyle ilk kez gittiğim bir mahalleydi Keçiören. Öylelikle üniversiteye başladım. Üniversitenin üçüncü yılında annemi kaybettim. Senenin başıydı. Çok sarsıcı bir şeydi. Ama işte yani ailenin güç birliğiyle aşılması gereken bir dönemdi. Okulum aslında başta kazandığım için çok üzüldüm. Çünkü biraz ben çok matematiğe meraklıydım. Ve daha matematiksel bir yerde olmak istiyorum. Sosyal bilimler çok da ilgi alanım değil yani işin açıkçası. Ama sonra hep şunu savundum. Bir sosyal bilimcinin ciddi bir matematiksel zekaya ihtiyacı vardır. Hele de bizim mesleğimizde çözüm odaklı bakabilmek için bir matematiksel düşünme yetisine de sahip olmak gerekir diye düşündüm. İşte o zaman işte kurum incelemesi yapıyoruz, stajlar yapıyoruz falan. Bunlar hep hoş geliyor insana. Biraz daha alanı öğrenmek, alanın içine girmek adına da. O zaman çalışma alanlarımı da kendimce belirlemiştim aslında. Çocuk, genç, aile, kadın. Yani hani özürlüler ve yaşlılar çok çalışma alanı olarak benimsemediğim ama diğer alanlarda çalışmak istediğim ve hayatımın yani şu an herhalde işte 33 yıllık sosyal hizmet uzmanıyım. Bu söylediğim alanların hepsinde de çalıştım gerçekten. Okul dışında böyle işte Keçiören gibi bir mahallede okumak çok da hoş gelmedi aslında. Çünkü üniversite deyince işte kampüsü olan ODTÜ'dür, Hacettepe'dir falan gibi. İlk başta Hacettepe deyince zaten onu hayal etmiştim. Mesela haftanın bir iki günü Beytepe'ye gelebiliyorduk. Yani burada da derslerimiz oluyordu. O yüzden öyle bir kampüs hayatını yaşayabiliyorduk. Grup arkadaşlarımız vardı. Hala görüşüyoruz, tatiller yapıyoruz. dönemimizde. Belki okul zamanı bu kadar samimi değildik ama şu an çok daha bir aradalıktan keyif aldığımız bir süreç. O biraz yaşla da ilintili bir şey tabii ki. O dönemde biraz daha zihniyet olarak kendinden olan, senden olan insanlarla bir arada olma boyutu. Başlangıcı kentli, daha çok kentten gelen kentliyi buluyor, kırsaldan gelen kırsaldan geleni buluyor gibi bir boyutla başlıyor ama ilerleyen süreçte dostluklar farklı gelişiyor. Ve ben aslında hem okulu hem eşi seçmiş oldum. Sınıf arkadaşımla da evlendim daha sonra çocuklarımın babasıyla. O yüzden o dönem biraz da hem aşkın meşkin hem bir aradalığın olduğu bir dönem. Hocalarımızla ilişkilerimiz çok yakın. Hala görüşüyoruz. Yani ta o dönemden hocalarımız da hep sonra hep hayatımızda oldular. Biz biraz küçük bir tek bir okul olunca da daha kaynaşık olunuyor. Onun getirdiği bir şey. Ama sosyal hayat taverna döneminin başladığı bir süreç. O süreç. Artık hani eğlence hayatı tavernaya taşınmış. Ferdi Özbeğen, Ümit Besen falan Dalgamlı Baykuş dönemleri herhalde. Öyle bir zaman dilimi. Ama sinema var, tiyatro var ve benim hayatımda öncesinde atladım. Folklor var. Hep folklor oynuyorum. Üniversitede de öyle. Hatta 80 sürecinde bir de derneğimiz kapatılmıştı ki biz o dernek bizim hafta sonları için nefes alma yerimizdi. İşte saz çalıp oyunlar oynadığımız ve işte hep bir yerlere hazırlanıyorduk, gösterilere hazırlanıyorduk falan gibi bir şeylerle geçen bir süreçti. Folklor da benim için hep çok önemli bir yer tuttu gerçekten. Ve belki işte bir sürü farklı şeye yönelmekten de insanı alıkoyuyor. Belki sosyal ilişkilerini biçimlendirmek anlamında da. Hani çocukları büyütürken de spor, müzik hayatında mutlaka bir şey olsun gibi bir boyut katıyoruz ya. Öyle de bir şey var. Üniversitede de buna başladık ama bu merkez kampüsteydi. Biraz erişimin zor olması nedeniyle herhalde biraz da tembellik. Bu ara belediyeninkine de başladık falan. Bir yandan ona da gittik. Ama çok da uzun sürmedi. Sonra hayatımdan çıkmış oldu folklor. Ama işte her hafta sonu kendimizce belli program yaptığımız, işte bir sinema, bir tiyatro kattığımız ya da bir arada kafa çekme boyutu kattığımız ya da tavernaya arada bir de olsa kaçabildiğimiz. Ama kendimize küçük hoşluklar yapabildiğimiz diyelim şarap evi vardı mesela Tunus'ta. İşte ayda bir kez bile olsa o şarap evine gidip bir şarap içmek hoş bir şey gelirdi. Ama öyle bir Elma Dağ'da anımız var. Elma Dağ'da Turban tesislerinin çok şık bir yeri var. Biz de böyle hani iki kişi gittik böyle romantik bir yemek yiyeceğiz orada falan diye. Bir de şarap istedik. Çok normal yani cahillik böyle bir şey işte. Yani nereden bileyim ben benle yaşıt bir şarap getirdiğini adamın. Çok eski bir şarap getirmiş. Ama bunu bana deklare etmemiş bir şey yapmamış. Ve yani yanımızda hani böyle gayet de iyi bir para var. Hani öyle bir kaygımız yok yani. Ama çok bizi kaygılandıran bir hesap gelmişti. O yüzden öyle bir şarap anım var. Her zaman kulağımın bir tarafındadır. Mutlaka hala bir şarap menüsü isteyip fiyatı var mı boyutunu bakarım yani kafama kazınmış boyutta. Öyle de bir sosyal yaşam var ama sinema, tiyatro mutlaka hani içine kattığımız şeyler oluyordu. Okulumuzda söyleşiler olurdu mutlaka. Hani o söyleşiler bizi çok zenginleştirirdi. Ben veli zannetmiştim ilk başta. Takım elbise falan giyip gelmiş çünkü. O zamanlar böyle bir, onun böyle bir de bir Almanya'da bir üniversite faslı var. Benden birkaç yaş büyüktü o nedenle. Fakat işte orada işte oturma izni verilmediği için buraya gelmiş falan. Tamamen grup arkadaşlığı olarak başlayıp bir şekilde evrilip gelen bir şey yani. Bilmiyorum şu an çok hani bittiği için tanımlayamıyor insan herhalde. Süren bir şey olsaydı belki daha farklı tanımlayacak. Üniversite bitti, kreş açtık. Çayyolu'nda bir kreş açtık. İlk Çayyolu'na gelişimiz zaten böyle. Ondan sonra işte o askere gitti geldi falan. Ben kreşe devam ettim. Babam tabii bir memur kanadı olduğu için mutlaka biriniz memur olun, sağlamda olun falan gibi bir şeyle. Onu sosyal hizmetlere o zaman daha kolaydı sosyal hizmetlere girmek. Çok fazla sosyal hizmet uzmanı da yoktu zaten. O yüzden o zaman oraya girdi. Ben kreşe sürdürdüm. Sonra işte biz öyle olunca Çayyolu'na taşındık. İş yeri de burada olunca. Ondan sonra da iki oğlum oldu. İki oğlumu da kreşte büyüttüm. Küçüğü biraz daha az büyüttüm. Tabii büyük tam olarak büyüdü ama ondan sonra da çok sıkılmıştım. Hani ailelerin üçüncü çocuğuna dönmeye başladım. Burada evler çok uygun olduğu için çok fazla kreş artmaya başladı. O nitelikte villalar yapılmaya başladı. Yani villayı o anlamda yapıyorlar. Burada profil gittikçe daha zenginin bu tarafa geldiği bir bölge olunca rekabetin boyutları çok farklılaştı. Ben böyle bir zihniyetle gelmediğim için öyle bir rekabet içinde kendimi var edemedim. Yani diyelim benim için mutfak çok önemliydi. Benim kendi çocuğuma besleme ne kadar önemliyse bütün çocuklar için öyle bakıyordum. Dolayısıyla öyle bir kaytarma yöntemim yoktu. Çok ticari bakamadım işin açıkçası. Benim babam da emekli olduktan sonra bir ekmek bayi açtı, onu bile yapamadı. Yani fiyatı belli bir şey, onda bile yapamadık. Yani bizim böyle bir zihniyetimiz yokmuş demek ki. Ondan sonra da bir teklif alınca hiç düşünmeden kreşi devrettim ve gidip çalışmayı tercih ettim açıkçası. Ve ondan sonra da farklı alanlarda çalışabilmiş oldum. Ve beni daha zenginleştirdi. İyi ki yapmışım diyor. O yüzden hayatımda hiç keşkelerim yok. Çocuk istismarı ve ihmali alanında yeni Türkiye'de bir ilk olarak Alo Çocuk Merkezi kurulmuştu. İstismara ve ihmale uğrayan aileler ve çocuklarla çalışma. Bu tamamen bir sürü meslek grubunun bir arada olduğu bir çalışmaydı. O yüzden çok keyifli bir çalışmaydı. İçinde avukatın, işte doktorun, psikoloğun, çocuk psikiyatristinin yer aldığı çok güzel bir ekip çalışması içinde yer aldım o dönemde. Ama bu bir projeydi. Belli bir dönem sonrasında proje bitince işte sosyal hizmetlere devrimi yaparak tamamlamış oldum. Daha sonra işte Şentepe'de toplum kalkınması çalışması yaptım. Orada daha çok şiddete maruz kalmış kadınlarla çalıştım. Çocuklarla çalışmalar yaptım orada. Biraz da işte kadının güçlenmesi çalışmasıydı. Kadın kooperatifi kurdum. Yani tek başıma çalışıyordum. Bunların hepsini tekil anlatıyorum. Bir vakfın oradaki bir bünyesi ama ben tek başıma yürütüyordum buradaki çalışmayı. O yüzden hani bu tekil sürdürdüğüm bir çalışmaydı ama keyifli bir çalışmaydı. Yani toplumun kendi içindeki kaynakları iyi değerlendirdiğim bir çalışmaydı. Bir de farklı bir örnek oluşturmuştum onlara. Hani bir kadın olarak yapabilirliklerimi gördükçe onlar da kendi var olan güçlerini daha açığa çıkarabilir hale gelmişlerdi. Çok hoş anılarımız var. Kadın kooperatiflerini görsünler diye İstanbul'a onları götüreceğim. İşte kocalarından izin alma faslı var falan. Neyse ama orada çok da güvenilir bir intibar çizdiğim için hatta biri dedi ki abla senle uzaya bile gidebilir falan. Bir minibüs tuttum. Minibüsle onları götürdüm. Neyse bir otel ayarlamıştık. Minibüs şoförüyle dedim ki işte kimlikleri toplayalım da ben kayıtlarını yaptırayım. Sen de onlara işte hangi kata çıkacaklarsa onu söyle çıksınlar. Şimdi asansöre biniyorlarmış. Bir süre sonra şoför geldi dedi ki abla bir grup var sürekli inip inip çıkıyor. Şimdi oradaki kadınlar sadece hastanelere gidiyorlar ve hastane asansörleri biliyorsun kapısı kendi başına açılan kapılar. İtmen gerekmiyor. Bunlar da dolayısıyla bir kata gelince kapı açılsın diye bekliyorlar. Açılmayınca başkası çağırıyor, geri iniyorlarmış. Sürekli in çık boyutundalardı. Gece onları Beyoğlu'na çıkarıyordum. Beyoğlu'nda gezdiriyordum falan. Ondan sonra işte yemek yemeye götürdüm. Otelde kaldılar hayatlarında ilk kez falan. Böyle bir sürü ilkler yaşamış oldular. Çok keyifli bir geziydi. Eminim hayatlarında önemli bir yer tutuyordur. Ama öyle anılar var ki işte çok şiddet gören bir kadın var. Beş çocuk, ben gittim altıncı çocuğa hamile. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmaz yani yapacak. Abla ama işte ne yapacağım bilmiyorum falan. Neyse hastaneyle bağlantı kurduk. Bilmem ne yaptık. O hamilelikle birlikte bir sonraki hamileliğinde önünü kesmiş olduk gibi. Kadınları biraz bilinçlendirme eğitim çalışmaları yapıyorduk. Ama sadece kadınlar değil erkeklere yönelik de yaptık. Hatta bir ara böyle salina tuzla çalışıyorduk. Salina tuz bir sürü tuz getirdi bana. Ben de dedim ki eğitime gelene tuz vereceğim. 1 liralık tuz halbuki. Ama çok önemli. Yani bazen gerçekten önemli. İşte gelen o tuzunu alıp gidiyor ya çok mutlular boyutunda. Erkekler için eğitim yaptım gelen yok. Yakında da 2 tane kahve var. Ben dedim ki ben şimdi onları toplarım. Gittim 2 kahveye de. Bir giriyorum kahveye zaten adamlar şoktalar yani. Bir kadının buradaki kahvede ne işi var boyutunda. Sonra bir konuşuyorum, peşinden bakıyorum, tık tık tık tık tık tık. Benimle birlikte gelenler oluyor. Bazen zorla ve cebren ve hileyle de olsa kafalarında bir kırıntı da yer alsa önemlidir diye düşünüyorum. Ve o zaman çok alanında çok iyi bir sürü insan gelmişti. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı vardı. O bile kalkıp geldi ki oradaki insanlara bir şeyler anlatayım diye. Çanal abla gelmişti mesela falan böyle. Ya da işte bizim üniversiteden araştırma yapacak arkadaşlar geliyorlardı. Onlarla çalışma yapıyorduk. O zaman Bilkent'te Toplum Gönülleri Vakfı'yla benim daha önceden ortak bir çalışmam vardı. Onu atladım aslında arada başka bir işim var. Oradaki gençlerle buradaki çocuklarla çalışma yaptırdım. En azından doğru örnek oluşturmak, iyi bir rol model yaratmak adına. Her hafta sonu düzenli onlarla çalışmalar yürüttüler. Yaz okulları yapıp işte havuzlara götürdük falan böyle bir sürü etkinlik yapmıştık. Şentepe'den önce Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Etimesgut Eğitim Parkı vardı. Oranın ilk açılışta kurucu müdürlüğünü yaptık. Çevredeki okullar ve oradaki tanıtım kısmı, neler yapılacağı, ilk planlamasını yapmıştık. Ondan sonra suça itilmiş çocuklarla çalıştım. Uzun yıllar çalıştım. İşte sokakta çalışan çocuklarla. Sonra da üniversiteli gençlerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Aslında ben o kadar olumsuz ve kötü de bakmıyorum. Kadınların daha da bilinçlenme yolunda ilerlediğini düşünüyorum açıkçası. Tabii ki kendi küçük dar çevremizde bakmamak lazım. Hala kırsalda bunu çok zorlu bir şekilde yaşayan kadınlar yok mu? Tabii ki varlar. Ama biliyorsun yani o göçle birlikte gelen ve gecekondu bölgelerinde çok da zorlu koşullar içinde yaşayan kadınların zaman içinde kadın hareketinin de tabii ki bunlarda çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda yaptığımız her şey aslında bir şekilde yerini de buldu. Yani artı gözüyle bakmamak lazım ama kadının güçlenmesi ve bilinçlenmesi adına da çok da olumsuz şeyler yaşandı diye düşünmüyorum. Ben daha olumlu bakmaya çalışıyorum o anlamda. Ben Şentepe'deki gözlemlerimde bile aslında kadın o kadar güçlü bir varlık ki. Yani hem evi var eden, çocuğunu var eden, bir yandan da çok önemli. Mesela kadının çalıştığı para her zaman eve giren paradır derim ben. Hani erkeğin çalıştığı paranın ne zaman nereye gideceği belli olmaz ama kadının çalıştığı para her zaman evine ve çocuğuna giden paradır. Bir de kadını şu anlamda çok önemsiyorum. Bundan sonraki yani toplumda beğenmediğimiz ya da istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeylerin önüne geçecek kişi de kadın. O çocukları yetiştirenler de kadın. Dolayısıyla şiddet bir tek kadına etkilemiyor. Kadın gücü yetene olarak ilerlediği için kadın çocuğuna, çocuk ondan sonra daha gücü yetene, sonra da dönüp anneye babaya bile yöneltebilen bir şiddete dönüşüyor. Dolayısıyla özellikle erkek çocuğu yetiştiren kadınların bilinçlenmesi bizim toplumumuzda bu çok hoşumuza gitmeyen şeylerin önünü geçmek anlamında da çok önemli rol oynayacak. O yüzden kadınların yani bıkmadan usanmadan çalışmamız lazım. Gerçekten yaptığımız hiçbir şey bence boşa gitmiyor. Belki bazen bir su damlası boyutunda kalıyor. Ama o su damlasının da bir haresi var. O hareyi genişletmek hep mümkün diye düşünüyorum. Ben Şentepe'de çalışma yaparken ki oldukça uzun da bir süreydi. Hatta daha sonra ne olur sen buraya tam da seçimler geldiği zaman muhtar olsan abla çok iyi olur boyutuna bile taşımışlardı durumu. O uzunca evrede güçlenen kadınları gözledim ve izledim. Çok beni mutlu etti aslında bu. Demek ki yaptığımız her şey bir şekilde yerini buluyor. Ama bir yandan o kadın toplantıları ve çok geniş çerçeveli ve onlar tabii benim gibi bir liralık Salina tuz vermiyor. Çok daha büyük şeyler verdikleri için onların çevresi her zaman daha hızlı ilerleyen oluyordu. Ama bazen o toplantılara gelip burada bunu anlatan kadınlar da oluyordu. En azından hani ben şunu almak için gitmiştim. Oh iyi oldu aldım şeklindeki gelişler de hoşuma gitmiyordu değil yani. Ya tabii şöyle bir şey oluyor tabii ki. Yani bütün bu tür hani şöyle bir örnekle yola çıkayım. Ben işte suç eğitilmiş çocuklarla çalışırken birisi bana dedi ki ah yazık sizin de mi çocuğunuz içeride? Yani hep böyle bir mantık var ya bir yerine dokunan oluyor. Mesela biz çocuk hakları alanında da çalışırken çocuğun çıkaramadığı sesi çıkarıyorsun. Ama kadında aslında böyle bir şey yok. Biz bazen sadece kendi çevremizde kalıp sadece o kapalılığımızda bunu eyleme döküp eyleme dönüştürüyoruz ama bazen o kadınlarla bir aradalığı aksatıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden o bir aradalıktaki su damlası bence o anlamda kıymetli. Yani yaptığımız her tür çalışma bence önemlidir ama onlara dokunabildiğimiz noktaları da es geçmemek lazım. Dokunabildiğimiz her yeri daha dokunur kılmak için çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oralarda eksik kalıyoruz bence. Şimdi çok hoş. Ben tam boşanma evresindeyim. Hayır, bu arada bir anekdot geçeceğim. Bu Başkent Üniversitesi ilk bir televizyon kurmuştu. O arada biz böyle bir ekip sürekli orada yayına gidiyoruz. Ama yayının şöyle bir rahatlığı vardı. Dinleyen kesim o kadar az ki. O yüzden kendi kendimize konuşuyormuş gibiydi. Şimdi seninkinde de biraz öyle oldu ama bu ne kadar yayılacak bilmiyorum tabii ki. Hani nasıl olsa kendi kendimizeyiz boyutunda. Ben tam boşanma aşamasındayken bu aile içi ilişkiler ve bu Hürriyet'in bir kampanyası vardı. Onunla ilgili de çok fazla çalışma yapmıştım polislerle, imamlarla falan çok farklı kesimlerle. Bu aile içi ilişkiler ve iletişim konusunda da işte bir takım yerlerde sunumlar yapıyorum. Bir vakfın böyle bir açılış konuşması istediler benden. Tam da öyle bir evredeyim yani. Son nokta. O son nokta aşaması ablama dedim ki sen de gel bak böyle bir yerde konuşma yapacağım. Neyse böyle çok da uzun bir konuşma yani 2 saat falan böyle bir sürü şey anlatman lazım. Anekdot anlatıyorsun, hikayeler anlatıyorsun falan filan. Ondan sonra aman dedi ablam çıktık. Kimin ilacı olsa kendi başına sürerdi. Şimdi tabii ki hayatımızda hep böyle şeyler var. Yani bazen ahkam kesmek çok kolay. Bazen bunu anlatmak, söylemek çok kolay ama o birebir yaşanmışlıkta bazen baş etmek tabii ki güç olabiliyor yani. Özdeşim kuruyorsun tabii, kurmamak mümkün değil yani. Benim çocuklarımla ilişkim hep çok iyi oldu. Ben ta ilk çocukluktan itibaren hep böyle iletişime dayalı bir ilişkimiz var. Biraz ben odaklı bir ilişki. İkisi de erkek çocuk. Bu zaten çok doğal bir şekilde anne özdeşimi getiriyor. Biraz benim yapısal unsurlarım var tabii ki. Mesela babaları için de hep derim ki yani çok bir şeye karışmadı ama hiç olmazsa gölge etmedi şeklinde bir bakışım oldu hep. Biraz hayatlarında karar organı oldum bunun için. Bazen kendimi takdir ettim, bazen kınadım gibi. Ama hep onların görüşlerini de alarak yapmaya özen gösterdiğim. Çok güzel bir ilişkimiz var. Çok birlikte olmaktan keyif aldığımız. Ve işte diyorum ya, annelerin erkek çocuk yetiştirmesi çok önemli. İlk çocukluktan beri biz mutfakta hep bir arada bir şeyler yaparız. Mesela bu akşam yemeğimi oğlum hazırladı. Çok keyifli bir yemekti ve direkt hani sunum şekliyle, her şeyiyle hazırladı. Ve bu bizim hayatımızda hep var olan bir şey. Hani ikisi de mutfağa çok girerler, keyifli işler yaparlar. Bir arada bir şey yaparız. Bize misafir geleceği zaman hadi bakalım herkes mutfağa falan derdim ben. Hep birlikte çalışırdık, birlikte bir şeyler yapardık. Büyük oğlumu biraz erken evden çıkardım. Bununla ilgili sonra pişmanlıklarım oldu. Bir yandan iyi oldu dedim. Böyle kendimle çeliştiğim bir şey oldu ama o biraz erken evden gitmiş oldu. Lise aşamasında İstanbul'a gitti. Ondan sonra işte küçük oğlum ama üniversiteyi de Ankara'da kazandığı için onunla birlikte yaşıyoruz ama diğeriyle de sürekli yani biz gidiyoruz, o geliyor. Yurt dışındayken bile ara ara o gidişlerimizi gerçekleştirdik. Valla önemli benim için her tür hayatlarındaki her şeyi birlikte konuşabildiğimiz. İşte kız arkadaşları bizim hep elimizde ve hayatımızın içinde oldular. Ben de çok keyif alıyorum bu durumda. Mutluyum. İyi ki oğlum olmuş diyorum yani. Kendi adıma değil, toplumsal beklentilerim var. Kendimden çok geçmiş durumdayım gerçekten. Çünkü işte bu pandemiyle birlikte hayatımızda bizim çok da yaşamadığımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yani bir pandemi çeşidi eksikti. Onu da hayatımıza katmış olduk. Vallahi çocuklarımız adına, gelecek adına çok kaygılıyım gerçekten. Toplumsal dönüşümler adına da kaygılıyım. Pandemi bile hayatımızda başkalaşmaya neden olan bir şey oldu. Yalnızlaştırdı insanları. Daha birey odaklı hale getirmeye neden oldu ki zaten toplum olarak gün geçtikçe öyle bir ilerleme kaydediyorduk. Ve bu gidişatın bir yerinden durması gerektiğine inanıyorum. Artık gerçekten bizim bile yaşamımıza, yani şimdi şöyle ki biz gene kendince çok korunaklı bir hayat sürüyoruz. Hem çevremiz anlamında hem yaşam alanlarımız anlamında ama herkes bizim kadar şanslı değil. Burada hep şeyi hatırlarım ben ve örneklerim. Nina Urgan'ın Bir Dinozor'un Hatıralarında şöyle bir kesit var. Ben yaşamımda kendimle ilgili bir sürü şeyle çok övündüm. Ama bir gün trenle gidiyordum ve bir kulübenin yanında bir kız bana el salladı. Ve o zaman düşündüm ki aslında ben o kulübede ve o kızın yerinde olabilirdim. Ve bugün övündüğüm hiçbir şeye de sahip olmazdım. Bu gerçekten çok önemli geliyor bana. O yüzden kendimizi, yani kendime en azından işte şanslı addediyorum gerçekten. Hani hayata başladığım nokta, ilerlediğim nokta ve korunaklı yaşam olarak. Şu an hayatımın en rahat evresindeyim ben. En keyifli, işte çocuklarım kendi ayakları üzerlerinde durabilecek durumdalar. Kendimce bir yaşamım, bir gelirim. Kendimce bir hayat akışım var. Kendimle ilgili bir beklentim yok. Ya da işte geçmişte öyle işte yemekler yapayım, yetiştireyim bilmem ne falan gibi kaygılarım bile yok. Çok daha rahat yaşıyorum şu evde de. Ama toplumsal boyutta gerçekten çok çok kaygılıyım. Gün geçtikçe kaygı boyutum artıyor. Ve artık yeter, artık yeter noktasındayım. O yüzden ama biteceğine de inanıyorum. Umudumu da yitirmek istemiyorum. Bu günleri aşacağız diye düşünüyorum. Belki çok yara alacağız, belki çok sarsılacağız. Ayağa kalkmamız çok zaman alacak. Bu güçlenme aşaması belki bizi çok yoracak ama kesinlikle bitecek bu süreç diye düşünüyorum. Valla kadınlar açısından şöyle ki, yani kadınların bilinçlenmesi boyutundan umutluyum ama bu bilinçlenmeyi buradaki bu gündüz kuşağında ki televizyon programlarıyla olabileceğini düşünmüyorum. Yani gerçekten bunda da bir bilinçlenme çalışması boyutunda çok aktif yer almak gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz kendi alanımız boyutunda ne yapabiliyorsak bu konuda elimizi taşın altına koymamız lazım. Çünkü bilinçlendikçe kadınlar dik duruş sergiledikçe bununla baş edebilecekler. Fakat pandemi tabii ki hem kadınların özgürlük alanlarını elinden aldı. Hem kadının o ev içindeki o toplumsal cinsiyet rolleriyle üzerine yüklenen yükü katladı. Kadının yükünü çok arttırdı ve o özgürlük alanının elinden alınmasıyla birlikte de nefes almasını güçleştirdi. Öncelikle bu süreç bir bitmeli. Sonra başımızdakiler gitmeli. Biz farklı bir program uygulamalıyız ve kadın bilinçlendikçe ve güçlendikçe kendi gücünün farkına vardıkça aslında baş edilebilecek diye düşünüyorum. O yüzden her alanda umudumu koruma yolunda ilerliyorum.